SBS Radio.
Gazeteci yazar Ece Temel Kur'an, Sydney Yazarlar Festivali'nin konuğu olarak Avustralya'da. Ece Temel Kur'an, 5 Mayıs Pazar günü festivalde saat 4.30'da How to Lose a Country, Bir Ülke Nasıl Kaybedilir isimli son kitabı üzerine bir konuşma gerçekleştirecek. Ben Seda Ercan. Şimdi SBS Radyosu Türkçe programı için bu vesileyle Sydney'de bulunan Ece Temel Kur'an'la yaptığımız söyleşiyi dinliyorsunuz. Ece Hanım, SBS Radyosu Türkçe programına hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
How to Lose a Country diye bir kitap yazdınız ve bu kitap şu anda Avrupa'da büyük bir çıkış yakaladı. Piyasaya çıkalı 2 ay olmasına rağmen farklı dillerde peş peşe yayınlanıyor kitabınız. Avustralya'da ne zaman basılıyor?
Avustralya'da 5 Mayıs'ta Sydney'deki konuşmamla birlikte basılmış olacak. Yani resmi yayın, burada yayınlanma tarihi 5 Mayıs olacak. Ondan sonra sanıyorum kitapçılarda bulabilir isteyenler.
Peki, Sydney Yazarlar Festivali'nin konuklarından birisiniz. Kitabınızı anlatacaksınız. How to Lose a Country, Bir Ülke Nasıl Kaybedilir de ne anlatıyorsunuz? Yazarken amacınız, anlatmak istediğiniz neydi?
Türkiye'de bir deneyim yaşadık, politik bir deneyim yaşadık. Oldukça sarsıcı bir deneyim ve hala da yaşıyoruz. Ben bu deneyimin Türkiye'ye has olmadığını, bütün ülkelerde, özellikle Avrupa ve Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da ve hatta Avustralya'da benzer şekilde yaşandığını düşünüyorum. Biz buna sağ popülist dalga diyoruz. Sağ popülist politik dalganın dünyadaki 7 ortak, yani kalıbını çıkartmaya çalıştım. Neler yaşanıyor, hangi ülkelerde nasıl yaşanıyor ve bunların ortaklıkları nedir diye. Türkiye'de yaşanan, bizim yaşadığımız her şeyin benzer şekillerde başka ülkelerde de yaşandığını gözlemlediğim için böyle bir kitap yazdım ve acaba buradan nasıl çıkabiliriz, bu politik delilikten nasıl kurtulabiliriz diye bir soru attım ortaya.
Sadece Türkiye'nin kitabı değil bu. Diğer ülkelere de sesleniyorsunuz ve bizim başımıza gelmez demeyin, sizin de başınıza gelebilir diye diğer ülkeleri de uyarıyorsunuz.
Evet.
Kitabın çıkış noktası ne oldu?
Bundan önceki kitabım Türkiye Çılgın ve Hüzünlü, her ne kadar Türkçe'de olmasa da başka dillerde yayınlandı. İngilizce'de yayınlandığı zaman Londra'da yaptığım bir konuşmada ben Türkiye'de yaşadıklarımızı anlatınca bir İngiliz okur, size nasıl yardımcı olabiliriz diye biraz da acıyarak sordu ve ben bundan çok alındım. Çünkü hem yani niye biz yardım edilecek durumdayız diye alındım. Hem de o sıralarda tam İngiltere'de Brexit yaşanıyordu ve artık İngiltere'nin kimseye yardım edebilecek durumda olmadığını fark etmemelerine bozuldum. Bu yüzden de ben size nasıl yardımcı olabilirim diye bir geri soru sordum ve o soru üzerine de bu kitap çıktı zaten. Birazcık hem Batı ülkelerinin neler yaşayacaklarını göstermek için, söylemek için, hem de bunları yaşamamaları ve bizim de yaşadığımız durumdan kurtulmamız için yazdım aslında kitabı. Böyle çıktı kitap. Fakat şimdi tabii başka şey, bir kitap yazıldıktan sonra planlamadığınız şeyler de oluyor.
Ne gibi?
Onlardan bir tanesi de şu, şimdiye kadar 4 dilde yayınlandı. 5. dil İtalyanca olacak. Ve bütün diller için de ben gidiyorum, yani o ülkedeki okullarla
evet,
toplantılar yapıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla en genel, en ortak tepki kitaba şu: kendimi artık daha az yalnız hissediyorum. 15 yıl önce Türkiye'de, 17 yıl önce Türkiye'de işte biz bir politik delilik yaşamaya başladığımız zaman insanların en büyük kaygısı, yalnız hissediyorum, acaba ben mi deliriyorum, etrafımdaki herkes mi delirdi gibi bir duyguydu. Sanıyorum Avrupalılar ve Amerikalılar ve belki Avustralyalılar şimdi o duyguyu yaşıyorlar ve kitap onlara hayır, siz delirmiyorsunuz, dünya deliriyor demeye çalışıyor.
Peki siz bundan 10 yıl önce de politik yazılar yazıyordunuz, politika ile ilgileniyordunuz. 10 yıl önce bugünkü politik yapıyı, toplumun bu kadar ayrışmasını öngörebilmiş miydiniz o zaman?
10 değil, 12 yıl önce görmüştüm aslında. 2007'de bir yazı yazmıştım, işler çok kötüye gidecek diye. O zaman pek çok fazla insan
Anlamamıştı belki.
Farkında değildi. Evet, yani bu öngörülebilecek bir şeydi. Sanıyorum bazı insanlar hem inanmak istemediler, bazı insanların durumun değişmesinden çıkarları vardı, görmezden geldiler. Bazıları da sanıyorum bir gaflet uykusuna yatmayı tercih ettiler. Ve işte bugün bu noktadayız. Türkiye'den, yabancı basından basında bahsediliş şekli ortada. Giderek daha az insanın, daha az ülkenin ciddiye aldığı bir memleket haline geliyoruz ve bu beni çok üzüyor.
Peki bir ülke nasıl kaybedilir de popülizmin ayak seslerini 7 başlık altında anlatıyorsunuz. Hı-hı. Nedir bu 7 ipucu, başka ülkelerin de tespit edebileceği 7 ipucu?
Bütün ülkelerde aynı şekilde oluyor. Bu öncelikle bir birinci ortak patern şey, bir tane hareket ortaya çıkıyor. Parti değil hareket, politik parti değil hareket. Evet. Hemen onun ardından biz gerçek vatandaşlarız, gerçek yurtseverleriz. Bizim dışımızda kalan herkes bozulmuş durumda ve onlar elit diye söze giriyorlar. İkinci ortak tarafı hemen dili değiştirmeye başlıyorlar. Konuşulan politik dile yeni kavramlar sokmaya başlıyorlar ve yaptıkları en önemli şeylerden bir tanesi bizim son derece temel mantık kurallarımızı terörize etmeye başlıyorlar. Kitapta hatta ikinci bölümde Aristo'yla bir sağ popülist arasında geçen bir kurgu bir konuşma yaptım, nasıl yaptıklarını, bunu rasyoneli nasıl terörize ettiklerine dair örnek vermek için. Üçüncüsü utanç duygusundan kurtuluyorlar ve utanç duygusundan kurtulması için kitleleri cesaretlendiriyorlar. Böylece yalan söylemek mümkün hale geliyor. Ve gururla yalan söylemek mümkün hale geliyor. Dördüncü ortak nokta şu, bütün bu sağ popülist algıyı yaşayan ülkelerde politik mizah çok güçlenmeye başlıyor bir anda ve politik mizah önce bu yaşanan anksiyeteyi sakinleştirecek bir araç olarak kullanılıyor ama daha sonra neredeyse bir daha çıkmak istemeyeceğiniz kadar konforlu bir sığınak haline geliyor muhalifler için. Beşinci ortak nokta kendi ideal vatandaşlarını tasarlamaya başlıyorlar. Evet. Ve bu ideal vatandaş tasarımının ya da tanımının dışında kalan herkes düşmanlaştırılıyor. Bir başka ortak noktada tabii ki politik ve yargı mekanizmasını felç etmek. Bunu da çok çeşitli yollarla yapıyorlar. Kitapta uzun uzun anlattım. Yedinci noktada kendi ülkelerini tasarlıyorlar ve bu ülke tasarımına ya da tarifine uymayan herkesi ya dışarı gönderiyorlar ya da baskı altına alıyorlar. Ve bu her ülkede aynı şekilde oluyor. Zaten kitabın temel argümanı da bu.
Peki siz kitabı ironik bir şekilde bir diktatörün el kitabı şeklinde yazıyorsunuz. Bu anlatım biçimini tercih etmenizin özel bir nedeni oldu mu?
Bayağı bir yeni başlayan çok fazla diktatör var. İşe yeni başlayan öyle bir pazar olduğum düşündüm. İşin şakası tabii ama evet, bu ironik dilin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten farkında değiliz. Birçok insan hala farkında değil ki küçük küçük politik dünyanın içine giren bu önce komik görünen adamlar, genellikle adam bunlar, daha sonra diktatörlere dönüşüyorlar ve bunu da biraz işaret etmek istedim. Yani sizin de küçük bir diktatörünüz var, işe yeni başladığı ve işini bitirdiğinde ülkeniz işte buna benzeyecek demek istedim.
Din algısına nasıl yaklaşıyor bu sağ popülizmin yükselişi? Onunla ortak algı var mı?
Bu konu daha doğrusu son derece çok gündeme gelen konulardan bir tanesi. Hollanda'da bilhassa bütün bu Türkiye'nin yaşadıklarının Müslümanlıkla ilgili olduğunu düşünen gazeteciler oldu. Ben de şaşırdım çünkü din bütün sağ popülist liderler için aslında sadece bir araç. O dinin ne olduğu çok önemli değil. Hatta orada da bir espri yaptım gazetecilere. Yani sizi Hristiyanlığın sağ popülizmden koruyacağını düşünüyorsanız size iyi şanslar diliyorum. Çünkü din bütün sağ popülist liderler tarafından, o din her ne olursa olsun, aynı şekilde kullanılıyor. Yani gerçek vatandaş olmanın bir gerekçesi olarak, bir bileşeni olarak kullanılıyor. Ve eğer o dine onların inandığı şekilde inanmıyorsanız, onların savunduğu şekilde o dini savunmuyorsanız, siz de gerçek olmayan vatandaşlar, o elitler, o çürümüş elitler arasına dahil ediliyorsunuz ve düşmanlaştırılıyorsunuz.
Geleli 3 gün oldu, 4 gün oldu ama Avustralya politikasını izleyebildiniz mi hiç? Avustralya dünyanın geri kalanından böyle daha izole, daha güvenli bir bölge gibi görünüyor ama bir yandan da Avustralya'da da white supremacy yükselişe geçiyor. Göçmen saldırıları oluyor. Aşırı sağcı kanadın yürüyüşleri oluyor. Hatta anketlerde aşırı sağ partinin oy oranının %14'lere kadar çıktığı iddia ediliyor. Bütün bunların ışığında bu otokrasinin buraya kadar gelebileceğini düşünüyor musunuz? İnanıyor musunuz?
Elbette, çünkü birincisi o kadar da izole bir yer değil. Dünyanın geri kalanından etkilenmeyecek bir ülke değil Avustralya. Hem konuştuğu dil bakımından, hem kültürü bakımından, hem de siyasi yapısı bakımından. Ayrıca Avustralya'da olan her şeyi biz takip ediyoruz. Yani bütün dünya takip ediyor. Ve yabancı karşıtlığının, yabancı düşmanlığının nerelere vardığını, nasıl insan hakları ihlallerine yol açtığını da bütün dünya en önemli gazetelerden ve televizyonlardan takip etti geçtiğimiz yıllar boyunca. Burada da aynı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Yaşananlara baktığım zaman Avustralya'da, bizim Türkiye'de veya Avrupa'da şu anda yaşanan şeylere çok benzetiyorum. Çünkü %14 bu çok da büyük bir yüzde değil diye düşünüyordur birçok insan. Düşünüyorlar, görüyorum yazılanlara bakınca. %14 insanlığa düşman olan bir ideolojinin oranı olarak oldukça yüksek. Buna dikkat etmesi gerekiyor Avustralyalıların. Kendi kendilerini sakinleştirmek için bu %14'ü küçümsemekten vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Bu kitapla beraber biraz daha bütün ülkelerdeki vatandaşların gözleri açılacak herhalde, öyle mi?
Öyle umuyorum tabii ki ama tabii ki bir kitapla bunu yapmak ne kadar mümkün bilmiyorum. O yüzden çeşitli dillerde yayınlandıkça yayınlandığı dillerdeki okurların da birbirleriyle konuşmasını istiyorum. Fransızların İngilizlerle, İngilizlerin Avustralyalılarla veyahut da Avustralyalıların Türklerle konuşup başlarına gelenleri paylaşmalarını ve yaşadıkları şeyin aynı olduğunun farkına varmalarını diliyorum. O yüzden bu kitabı yazdım zaten.
Peki siz kitabı İngilizce yazdınız ama İngilizce yazmaya böyle herkese ulaşabilmek için mi karar verdiniz?
Evet, hem öyle hem de daha kişisel sebepleri de var. Yani Türkçe çok kitap yayınladım. Ana dilim zaten, bu da son derece normal. Başka bir dile de gitmek istedim birazcık. Başka bir dilde de nefes alabilmek istedim. Bana da iyi geldi doğrusunu isterseniz. Bir de dünyada bu konu İngilizce tartışıldığı için ister istemez İngilizce yazmak zorunda kalıyor insan.
Peki Ece Hanım, siz Türkiye'de bu kitabı yazıp yayınlayabilir miydiniz?
Hayır. Sanmıyorum. Ben yayınlarım, fakat yayınlamak biliyorsanız tek başına yapılan bir iş değil. İçinde çevirmeni ya da işte Türkçe yazsaydım yayıncısı, editörü vesaire var. Dolayısıyla bugünler Türkiye için zor günler. O zorluğu başkalarını da o zorluğa dahil etmek istemezdim. Kendi yaşayacağım zorluğa dahil etmek istemezdim. Bunlar bugünlerde alınması zor riskler başka insanlar için.
Peki siz artık Türkiye'de yaşamıyorsunuz. Zagreb'e taşındınız. Neden oradasınız?
Bir süredir oradayım. Bir süre daha kalacağım herhalde. Yani 2016'da işte 2016'nın sonlarına doğru gittim ve bana iyi geliyor Zagreb, çalışmak, düşünmek, yazmak açısından. O yüzden orada kalmayı biraz daha düşünüyorum, evet.
Ondan sonra tekrar Türkiye'ye gittiniz mi hiç?
Hayır, gitmedim. Giderim ama.
Peki Türkiye'de eleştirel fikirlere sahip olmak, son günlerde bu fikirleri ifade etmek pek de güvenli değil diye düşünülüyor. Sizin de bu tip bu konuda söylediğiniz sözler var. Pek güvende, benim gibiler pek güvende değil Türkiye'de diye. Ve bu sözler nedeniyle belki de sizi Avrupa'da sürgünde zannediyorlar, değil mi? Sürgünde
evet,
misiniz?
Evet, ben bu sürgün lafını sevmiyorum. Çünkü çok fazla politik ve duygusal bagajı var o lafın. Çok fazla yük yüklüyor insanın üzerine. Ben sadece daha önce de yaptığım yolculuklardan birini yapıyorum. Daha önce de ben Tunus'ta, Beyrut'ta, Oxford'ta, Paris'te yaşadım. Şimdi de başka bir yerde yaşıyorum. Bence dünyanın hikayesini, dünyayı anlatmak isteyen insanların zaten yaptıkları, yapmak zorunda kaldıkları bir şey bu. İlla politik bir baskı olmasına da gerek yok. Bu durumu kendi seçimim olarak görmek benim onur duyguma daha iyi geliyor. Onuruma daha iyi geliyor.
Peki bir de şunu sormak istiyorum. Biraz hislerinizi öğrenmek istiyorum. Bir ülke nasıl kaybedilir de bir ülkenin nasıl kaybedildiğini anlatıyorsunuz. Bu engel olamadığımız bir süreç. Ülkenin elden gittiğini görüyorsunuz ve sebeplerini de görüyorsunuz. Bunlar karşısında ne hissediyorsunuz? Umutsuzluk mu, öfke mi, üzüntü mü, kalp ağrısı mı? Nedir asıl hissiniz?
Şöyle bir şey, bütün dünyada çok fazla duygu politikası yapılmaya başlandı ve çoğu da bunların negatif duygular, nefret, öfke vesaire gibi. Ben duygu meselesini birazcık da rafa kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Buna biraz bu yaşadığımız krize, insanlık krizine diyelim, daha soğukkanlı bakılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de olabildiğince ne duygu hissettiğimi de düşünmüyorum. İnsanlara da bu konuya çok fazla odaklanmamaları gerektiğini öneriyorum. Zira yani onlara odaklanınca başka hiçbir şey düşünemez, hatta düşünemez hale geliyorsunuz. Dolayısıyla ne hissettiğim konusunu ben kendi kendime bile söylemiyorum. Çünkü 15 yıl boyunca çok fazla şey hissettim ve insan duygudan da yoruluyor, doğrusunu isterseniz.
Peki bir ülke nasıl kaybedilir, How to Lose a Country, bir durum tespiti ve uyarı. Peki kitabın içinde bu sağ popülizm kuşatmasından nasıl kurtulunur, bunun formülünü de veriyor musunuz? Yoksa bir sonraki kitapta bunu yazmayı planlıyor musunuz?
Böyle bir formül yok ama hepimizin konuşmaya başladığı anda bu formülün geliştirileceğine sonsuz inancım var. O konuşmadan bir global, bir küresel konuşmadan politik enerji doğacağını da düşünüyorum. Politik cevap da doğacağını düşünüyorum. Düşünüyorum değil, bunu biliyorum aslında. Çünkü hep böyle oluyor insanlık tarihinin krizleri boyunca. İnsanlar durumu teşhis edip üzerine konuşmaya başladıklarında cevap da bulmaya başlıyorlar. Ben artık politik guruların yazdığı o işte dünya böyle kurtulacak falan filan gibi kitaplara çok da inanmıyorum. Kimsenin de inanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne cevap gelecekse o kolektif düşünceden ve kolektif politik konuşmadan gelecek. Dünya artık tek başına birilerinin küçük formülleriyle kurtulabilecek durumda değil bence.
Peki Ece Hanım, son olarak Türkiye ile ilgili sormak istiyorum size. Türkiye ile ilgili son zamanlarda duyduğunuz en güzel gelişme nedir? Böyle içinizi açan, aydınlatan.
Yerel seçimlerde alınan sonuçlar tabii insanı umutlandırıyor. Çünkü her ne politik inançtan, kanattan olursa olsun, insanların demokrasiye, çok partili demokrasiye ve parlamenter demokrasiye olan inancını ortaya koyduğunu düşünüyorum ve bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya için ilham verici olmalı. Çünkü bu kadar politik baskıya rağmen bir halkın nasıl barışçıl bir şekilde şiddete başvurmadan direndiğini gösterdik bütün dünyaya. Bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum.
Avustralya'dan sonraki destinasyonunuz neresi?
İtalya, Torino Festivali'ne gideceğim. Orada da iki tane önemli konuşmam var. Ondan sonra devam edecek. Amerika'ya gideceğim, arkasından Fransa'ya tekrar gideceğim. Böyle gelecek yıla kadar neredeyse devam ediyor.
Çok teşekkür ediyoruz güzel sohbetiniz için.
Ben teşekkür ederim Seda. Burada yaşayan Türkiye'den gelmiş insanlara da şunu söylemek istiyorum. Burası o kadar da uzak değil. Artık hiçbir yere uzak değil. Avustralya benim için çocukluğumun bir hikayesi. Çünkü Handan diye bir arkadaşım vardı mahallede İzmir'de. Ve bana dedi ki Avustralya'ya gidiyoruz. Ve o zaman çok özenmiştim ona. İlk kez ben de bu yaşımda ilk kez Avustralya'ya geliyorum. Ve her şeyi unutmama rağmen Handan'ın ismini unutmadığıma göre arkadaşlıklar böyle şeyler olduğu için Avustralya çok uzak bir yer değil Türkiye'ye. Ne kadar uzak olduğunun farkında olmama rağmen söylüyorum bunu.
Ne güzel dediniz. Peki size iyi yolculuklar diliyoruz yeniden.
Çok teşekkür ederim Seda. Çok sağ olun. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.